Ayrım 16. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 207. Uğur Mumcu ve Orgeneral Eşref Bitlis'in şehit edilmeleri. İddianame Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sahte belge tanzim ettiğimizi ileri sürmektedir. Sayfa 491. Oysa sözü geçen belge 1993 yılı Şubat ayı içinde Refah Partisi liderlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından meclis kürsüsünden açıklanmış ve basına da dağıtılmıştı. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'na yaptığım açıklamada bu belgenin sahte olduğunu açıkladım. Tutanağı sunuyorum. Susurluk Komisyonu tutanakları 1. Sayfa 63. 1956 yılında lise 1'de 14 yaşında tanıdığım yarım yüzyıllık arkadaşım Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te şehit edilmesinden 18 gün sonra 17 Şubat 1993 günü jandarma Orgeneral Eşref Bitlis de uçağa düşürülerek şehit edildi. Orgeneral Eşref Bitlis ve Uğur Mumcu'yu katleden Gladio bugün Ergenekon davasını tertiplemiştir. İspatı MIT'in yaptığı sözde Ergenekon örgütü şemasındadır. Orgeneral Eşref Bitlis, örgütün sözüm ona merkez yönetimindedir. Başka deyişle Gladio'nun ilk hedefleri içindedir. Ergenekon dava sanıklarına bakınız. Uğur Mumcuları, Eşref Bitlisleri göreceksiniz. İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Uğur Mumcu'nun mücadele arkadaşlarıdır. Orgeneral Şener Eruygur, Orgeneral Hurşit Tolon, Orgeneral Tuncer Kılınç, Orgeneral Eşref Bitlis'in silah arkadaşları ve dava arkadaşlarıdır. Dün bizleri vuruyor, kırıyorlardı. Bugün de hapislere atıyorlar. Hedefleri dün de Kemalist devrimi yıkmaktı, bugün de. Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastlarının yıllardır peşindeyiz. Özellikle Eşref Bitlis suikastinde çok önemli sonuçlara ulaştık. Hemen yaptığımız araştırmalar sonucu şu gerçekleri saptadık. Uçakta buzlanma yoktu, yapım hatası yoktu, pilot hatası yoktu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ uzmanlarının incelemeleri suikaste işaret ediyordu. Bugün bu davanın sanığı olan İşçi Partisi Genel Sekreteri Sayın Nusret Senem, Eşref Bitlis davasında müdahil olarak suikasti aydınlatan olağanüstü bir mücadele verdi. Sorgusunda bunları ayrıntılı olarak anlattı. Aynen katılıyorum. 1996 yılı 25 Ağustos tarihli Aydınlık, Kapak'tan çok önemli bir haber yayımladı. Bir general iki albayın önünde şu bilgiyi açıklıyor ve genelkurmay tarafından yalanlanmayacağı güvencesini veriyordu. Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağını ABD düşürmüştü. Suikasti gerçekleştirenler Çiller Özel Örgütü'ndeydiler. Bu bilgiyi generale gönderme yaparak onlarca kez açıkladım. Türk Silahlı Kuvvetleri makamlarından herhangi bir yalanlama olmadı. Açıklamadan iki hafta sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Saddam Hüseyin ve Barzani ile birlikte CIA peşmergelerini tasfiye eden bir askeri harekat uyguladı. Aslında Orgeneral Eşref Bitlis planı uygulanıyordu ve harekat öncesinde ABD'ye "Sen bizim jandarma komutanımızı katlettin" uyarısı yapılmıştı. İkinci MIT raporu 1996. İddianame bizim 1996 yılında 2. MIT raporunu bilgi karartma amacıyla yayınladığımızı ileri sürmektedir. Sayfa 1651 ve diğerleri. Oysa bu raporu yayımlamamız Susurluk olayının anahtarını vermiştir. MIT'in mahkemenize yolladığı 9 Mayıs 2008 tarihli yazının 11. ekinde bu raporun resmi bir yönü bulunmadığı belirtiliyor. Doğrudur. Ancak Mehmet Eymür bu raporu kendisinin yazdığını savcılığa verdiği ifadede açıkça belirtmiştir. Eymür gazetelerin raporu yayımlamaya cesaret edemediklerini, daha sonra Aydınlık dergisinin eline geçtiğini ve bu dergi tarafından kamuoyuna açıklandığını kendisi söylüyor. Mehmet Eymür böylece kendi raporuyla ikinci kez yakayı ele vermiş ve ikinci kez MIT'ten uzaklaştırılmıştır. Bu da bizim Gladio'ya karşı mücadelemizin başarıları arasına yazılmıştır. Susurluk kazasında ortaya çıkan Çiller Özel Örgütü'ne karşı mücadeleyi tek başımıza yürüttük. İddianame, Susurluk kazası ve ortaya çıkan bağlantılar başlığı altında suçla bağlantısı kurulmaksızın olayları karmakarışık sıralamış. Sayfa 1526 ve diğerleri. Doğal. Çünkü Susurluk'un suçlusu biz değiliz. Ergenekon soruşturmasını tertipleyenlerdir. Tansu Çiller başbakan olduktan sonra Özal'ın polis içindeki İslamcı cuntaya dayanarak kurduğu özel örgütü devraldı ve kendi özel örgütü haline getirdi. Artık Gladio'nun merkezi emniyet içine kaymıştı ve Fethullahçı polis şefleriyle MİT içindeki hempaları başrole soyunmuşlardı. Çiller özel örgütünün faaliyetini klasör halinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'na sundum ve ayrıca Çiller özel örgütü başlığıyla kitap olarak yayımladım. Cumhurbaşkanı ve Başbakan istekleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'na ilk olarak çağrıldım. Benden sonra eski Başbakan Mesut Yılmaz dinlendi. Susurluk Komisyonu raporu mahkemeye geldi. Komisyona anlattıklarımı ve Mesut Yılmaz'ın anlatımlarını Kaynak Yayınları Susurluk Komisyonu tutanakları bir başlığıyla yayımladı. Ekte sunuyorum. Ben ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'na iki farklı görüş belirttik. Ben Çiller Özel Örgütü'nün ve Susurluk denen suç örgütünün ABD merkezli bir gladio faaliyeti olduğunu vurguladım. Olay ancak bu gerçekten hareketle çözülebilirdi. Mesut Yılmaz'sa Susurluk olayını adi bir çete suçu olarak bakıyor, uluslararası boyutu görmek ve göstermek istemiyordu. Bakınız Susurluk Komisyonu tutanağı 1, Kaynak Yayınları sayfa 125 ve diğerleri. Gladio'nun ayak izlerini bulmuştuk, hala o izi sürüyoruz. Çok çarpıcıdır. 14-15 Haziran 1997 günlerinde İstanbul İşçi Partisi İl Merkezi'nde topladığımız Uluslararası Susurluk Konferansı'nın konuşmacıları bugün Ergenekon davası sanıklarıdır veya Ergenekon şemasında suçlanıyorlar. Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Erol Bilbilik, Tuncay Güney suçluyor, Tuncay Özkan, Emcet Olcaytu, Enis Berberoğlu şemada, Adnan Akfırat, Hikmet Çiçek, Erol Mütercimler, Uğur Dündar ikinci iddianamede itiraflarla hedef alınıyor. Ergenekon adı ilk kez bu konferansta açıklandı. Yine o konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar şu açıklamayı yaptı. Doğu Perinçek bir yol açtı. Susurluk olayı İşçi Partisi'nin katkısıyla bu noktalara kadar geldi. Bütün yönleriyle Susurluk, Kaynak Yayınları sayfa 243. O gün de Gladio ile savaşıyorduk, bugün de. O gün de Gladio bize karşı savaşıyordu, bugün de. Yukarıdaki tablo Ergenekon soruşturmasının ABD merkezli bir Gladio soruşturması olduğunu göstermektedir. O Uluslararası Susurluk Konferansımız 1997 yılında Abdullah Gül'ün de içinde bulunduğu Çiller yönetimi tarafından yasaklanmıştı. Ancak biz konferansı parti faaliyeti kapsamı içine alarak yasağa rağmen topladık. Konferansı yasaklayan Çiller yönetimi 15 gün sonra devrilmişti. Mücadele 20 yıl sonra sürüyor. Biz Susurluk Gladiosu'nun peşini bırakmadık. Onlar da bizim peşimizi bırakmadılar. Bu savaş Türkiye'nin ABD ile savaşı olarak 40 yıldır sürüyor. Sabancı suikasti. Sabancı suikasti konusunda iddia sahipleri benim açıklamadığım bilgilere dayanarak iddialarda bulunuyorlar. Çiller Özel Örgütü adlı kitabımda yer verdiğim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'na bu konuda anlattıklarımsa dikkate alınması gereken bilgilerdir. Bu bilgiler bütünüyle bir gazeteci ile iki bayan arkadaşının o günlerde yaşadıkları tanıklıklardır. Bakınız Çiller Özel Örgütü sayfa 96-103. Susurluk Komisyonu tutanakları 1, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 1997, sayfa 63. Gladio'nun Karen Fogg'unu postaladık. İşçi Partisi 7 Şubat 2002 günü yaptığım basın toplantısıyla Avrupa Birliği temsilcisi Karen Fogg'un karanlık faaliyetini sergiledi. Kamuoyuna açıkladığımız e-postalar Avrupa Birliği temsilciliğinin Türkiye devleti içinde yasa dışı ilişkiler kurduğunu, operasyonlar tertiplediğini, ülkemize yön verdiğini, sivil toplum kuruluşlarına kumanda ettiğini ve basında örgütlediği bir çete aracılığıyla kamuoyunu imal ettiğini gösteriyordu. Avrupa Birliği temsilcisi Karen Falk, İngiliz İstihbarat Servisi'nin üst düzey yöneticilerindendi. Türkiye'de bir gladyo faaliyeti yürütüyordu. Bu faaliyet Ecevit hükümetini değiştirmek için yeni bir parti örgütleme boyutlarına kadar uzanıyordu. İsmail Cem, Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan üçlüsünü kullanarak örgütlenen Yeni Türkiye Partisi DSP'yi bölmüş, Türkiye'yi erken seçime sürüklemiş ve Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisini iktidar koltuğuna oturtmuştu. Karen Fog'un bu faaliyeti 2001 Ergenekon operasyonuyla aynı plan içindeydi. İşçi Partisi, işte Karen Fok cephesinde de Türkiye'yi hedef alan bu tertibi göğüsledi. Gladio'ya karşı denilebilir ki en önde ve tek başına çarpıştı. Karen Fok'un e-postalarını bize ulaştıran bilgisayar cambazı daha sonra kamuoyunun önüne çıktı. E-postaları önce Başbakan Ecevit'e, Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz'a, daha sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcı gibi ülkücü liderlere ulaştırmıştı. Ancak bunlar AB'nin Türkiye içindeki karanlık faaliyetlerine karşı çıkmamışlardı. E-postaları bu düş kırıklığından sonra Doğu Perinçe'ye getirmişti. Gerçek Hayat dergisinden aktaran tayfun@gerçekhayat.com ve Anayurt gazetesi 5-6 Aralık 2004. Karen Fog'un e-postaları AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin röntgenini çıkarıyordu. Batı'nın Türkiye politikası ve tertipleri şu maddelerde özetlenebilirdi. 1. AB'nin stratejik hedefi Türk devletinin ve tarihinin hakkından gelmekti. Ergenekon soruşturması da bu plan kapsamındadır. 2. Batı'nın kültürel amacı Türkiye halkının, özellikle gençliğin milli kimliğini tahrip etmekti. Ulusalcılık bertaraf edilmeliydi. 3. Siyasal görevler Türk ordusunu Kıbrıs'tan çıkartmak, bunun için Rauf Denktaş'ı etkisizleştirmek ve Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırmak, Diyarbakır merkezli bir özerk bölge oluşturmak ve PKK'yı yasallaştırmaktı. 4. Güncel siyasal operasyon yeni parti kurmak, ılımlı İslamcı Tayyip Gül ikilisini güçlendirmek ve Ecevit hükümetini değiştirmekti. 5. Siyasal operasyonda kullanılacak kuvvetler uyan güzeller diye adlandırılıyordu. Bunlar ılımlı İslamcılar, Batı güdümlü bölücüler, neoliberal unsurlar ve parayla beslenen DİSK, HAKİŞ, KESK gibi sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıydı. 6. Hedef alınan güçler uyan köpekler diye isimlendirilmişti. Milli kuvvetler ve Türk ordusu tecrit edilmeli, yıpratılmalı ve uyandırılmamalıydı. Bu uygulamada da Ergenekon operasyonunun en boylarını, enlem ve boylamlarını görüyoruz. 7. Karen Fok, hükümette ve dışişleri, adalet bakanlıklarında bir örgüt şebekesi oluşturmuştu. Bu ağın içindeki hükümet üyeleri ve yüksek bürokratlar isim isim ortaya çıkmıştı. Karen Fok, Büyükelçi Kuneralp gibileriyle Türk devletinden gizli haberleşiyordu. 8. Yine Fok, basın alanında Kör Agop Çetesi diye adlandırılan bir ekip kurmuştu. Şahin Alpay, Cengiz Çandar, Mehmet Altan, Cüneyt Ülsever, Oral Çalışlar gibi çift meslekli gazetecilere haber ısmarlıyor, makbuz karşılığı para veriyordu. Ertuğrul Kürkçü gibilere Birleşik İletişim Ajansı BİA kurması için 1 milyon dolar veriliyordu. 9. Örgütlenme ve çalışma biçimi gizli ve sinsi yöntemlerle yürütülüyor, isimler kodlanıyor ve eylemler şifreli olarak yazılıyordu. 10. Eylem biçimi olarak uslu muhalefet yöntemlerinden toplumsal patlamalara kadar her yöntemden yararlanılması öngörülüyordu. Görüldüğü gibi Karen Fog'un karanlık faaliyetinde Ergenekon tertibinin bütün amaç ve işlevleri görülüyor. Milli devleti yıkma, milli kimliği tasfiye, Türk tarihin hakkından gelme, Haçlı irticayı ve bölücülüğü güçlendirme. Kerem Fok'un e-postaları da kanıtlamaktadır ki Tayyip Gül ikilisi bir gladio operasyonuyla iktidar koltuklarına oturtulmuştur. Abdullah Gül'ün Batı servisleri tarafından desteklendiği Kerem Fok'un e-postalarına da yansımıştır. Kerem Fok'un 14 Kasım 2001 günü Helen Wallace ve Dr. V. Wallace'a yollanan e-postada Floransa'da yapılacak Kıbrıs toplantısına ılımlı İslamcı Abdullah Gül öneriliyordu. İşçi Partisi'nin Kerem Fok'un karanlık faaliyetine karşı mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Kerem Fok görev süresi bitmeden 1,5 yıl önce geri çekildi. İşçi Partisi'nin Gladio'ya karşı mücadele cephesinde kazandığı başarılara bir yenisi daha eklenmişti. Milli devlet ve Atatürk devrimi için yürütülen bu mücadeleyi yansıtan Kerem Fok'un E-Postalları başlıklı kitabımı mahkemenize sunuyorum. Kitle örgütleriyle ilişkiler. Atatürkçü Düşünce Derneği. İddianame, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışmalarını ve bu dernekle ilişkileri suç olarak görmektedir. Dün ADD önderlerini bir bir vuran Gladio, bugün aynı Atatürkçüleri hapislere atmıştır. İddianame işte bu kini yansıtmaktadır. 1990 sonrası Gladio suikastlerini hatırlayalım. Bunlardan bazıları doğrudan doğruya ADD yöneticilerini hedef almıştır. Gladio'nun katlettiği Profesör Doktor Muammer Aksoy ADD Genel Başkanıydı. Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı ADD Genel Başkan Yardımcısıydı. 1998 yılında ulusal güç birliği çalışmaları yürüttüğü için ADD Genel Başkanı Supi Gürsoy Tırağ'ın tasfiye edilmesi de bir Gladio operasyonuydu. Uğur Mumcu'dan Orgeneral Eşref Bitlis'e kadar diğer katledilenlerin hepsi Kemalist devrim davasına bağlı aydınlarımızdır. Gladio, Kemalist devrime açtığı savaşı Ergenekon davasıyla sürdürmektedir. Hedefte yine ADD Genel Başkanı var. Orgeneral Şener Eruygur. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i şehit eden Gladio, bu kez de Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eruygur'u infaz etmiştir. Evet, Eruygur general de infaz edilmiştir. Sağlığını, bilincini katletmişlerdir. İşte bu Atatürk devrimi düşmanlığı, İşçi Partisi yöneticilerine yöneltilen suçlamalara da yansımıştır. ADD, Ergenekon terör örgütüne bağlı bir örgüt olarak görülüyor. ADD ile ilişki suç kanıtı sayılıyor. ADD'nin eylemleri suç kapsamında gösteriliyor. Özellikle 2007 baharında milyonlarca yurttaşın katıldığı Cumhuriyet mitingleri Cumhuriyet düşmanlarına göre elbette suçtur. Biz İşçi Partisi yöneticileri de Kemalist devrim için ADD ile omuz omuza mücadele ettiğimiz bu eylemlerde yer aldığımız için suçlanıyoruz. Aslında savcılar bu suçlamalarla kendi suçlarını açıklamışlardır. Vatansever kuvvetler güç birliğiyle hiçbir ilişkimiz yoktur. Savcılar İşçi Partisi'nin Vatansever Kuvvetler Güç Birliği VKGB ile işbirliği yaptığını iddia ediyorlar. Kanıt olarak da 9 Haziran 2007 tarihindeki Diyarbakır mitingimizden önce VKGB Başkanı Taner Ünal'ın telefonunu gösteriyorlar. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği başı bozuk bir örgüttür. Bunu burada söylemiyorum. Daha önce de Aydınlık'ta yazdığım başyazılarda açıkça belirttim. Mahkemenize sunuyorum. Partimiz iddianamede suçlama konusu olan VKGB'nin Mersin mitingine de açıkça tavır almıştır. 27 Mart 2005 tarihinde Aydınlık'ta yayımlanan başyazıda aynen şunları belirtti. Mersin mitinginin arkasında SİHA takımının bulunduğunu Aydınlık bu sayıda bütün kanıtlarıyla açıklıyor. Bayrağı yere attıran da Atlantik'in ötesindedir. Arkasından Kürt düşmanlığı kışkırtan da. Savcıların 9 Haziran 2007 tarihindeki Diyarbakır mitingimizi VKGB ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz iddiası bütünüyle gerçek dışıdır. Bu iddia yukarıda, bakınız sayfa 149-154, kanıtlarıyla cevaplandırılmıştır. Diyarbakır Valilik ve Emniyetinden istenen resmi belgelerde bizi doğrulamıştır. Miting başvurusu ve diğer resmi belgeler VKGB denen örgütün miting düzenleyicisi, yöneticisi ve benzeri olmadığını kanıtlamıştır. 16. ayrımın sonu, sayfa 219.